Ayrım 41, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 449. Wallander not defterini cebine koydu. Tek kelime bile not almamıştı, yazacak bir şey yoktu. Öğrendikleri, bildiklerine yeni bir şey katmamıştı. Ayağa kalktı, Hans hala oturuyordu. Babam dedi, onun sizi aradığını tahmin ediyorum. Demek ki hala yaşıyor. Ama ortaya çıkmak istemiyor, öyle değil mi? Wallander yeniden oturdu, aşağıda ayaklarının altında gitar çalan adam gitmişti. Arayanın o olduğuna şüphe yok, iyi olduğunu söyledi. Davranışının sebebini açıklamadı, sadece hayatta olduğunu bilmeni istedi. Nerede olduğu ile ilgili hiçbir şey söylemedi mi? Hiçbir şey söylemedi. Sizde nasıl izlenim uyandırdı? Uzaktan mı arıyordu? Şehir hatlarından mı aradı? Cep telefonundan mı? Söyleyemem. İstemediğiniz için mi, söyleyemeyeceğiniz için mi? Söyleyemeyeceğim için. Wallander yeniden ayağa kalktı, cam odadan çıktılar. Toplantı odasının önünden geçerlerken kapı kapalıydı. Ama içeride insanlar hala bağırışarak tartışıyorlardı. Resepsiyonda birbirleriyle vedalaştılar. ''Yardımcı olabildim mi?'' diye sordu Hans. ''Dürüst cevaplar verdin.'' dedi Wallander. ''Benim de tek beklediğim buydu.'' Politik bir cevap. Yani size beklediğinizi veremedim. Wallander boş ver der gibi bir el hareketi yaptı. Cam kapı açıldı ve ayrılırken el salladı. Asansör onu ağır ağır alt kata lobiye indiriyordu. Arabasını Kongens Nytorv'un uzağında bir yan sokağa park etmişti. Hava çok sıcak olduğundan ceketini çıkarıp gömleğinin düğmesini açtı. Birden izleniyormuş hissine kapıldı. Arkasına döndü. Cadde insan doluydu ama yüzlerden hiçbirini tanımıyordu. 100 metre kadar sonra bir vitrinin önünde durdu ve pahalı kadın ayakkabılarına bakmaya başladı. Caddede geldiği yöne bir göz attı. Bir adam durmuş kolundaki saate bakıyordu. Ardından paltosunu sağ kolundan sol koluna aktardı. Wallander onun ilk arkasına baktığı zaman gördüğü adam olduğunu düşündü. Yeniden kadın ayakkabılarını seyretmeye devam etti. Adam arkasından geçip gitti. Wallander Rydberg'in söylediği bir şeyi hatırladı. Takip ettiğin insanın her zaman arkasında olmak zorunda değilsin. Onun önünde de olabilirsin. Yürümeye başlayıp 100 adım saydı, sonra yine durup geriye döndü. Ama arkasında dikkatini çeken hiç kimse yoktu artık. Paltolu adam yok olmuştu. Wallander arabasının yanına geldikten sonra son bir kez daha bakındı. Gelip geçmekte olan insanlar kendisine tamamen yeni yüzlerdi. Başını iki yana salladı. Herhalde kendisine öyle gelmişti. Arabasıyla yeniden uzun köprüyü geçerek geri döndü. Bir yol kenarı kafesi olan Father's Hat'te mola verip ardından eve yollandı. Arabasından inerken sanki birden zihninin boşaldığını hissetti. Orada elinde anahtarlarla aklı tamamen karışmış halde dikiliyordu. Arabanın motor kapağı hala sıcaktı. Bir kez daha panikledi. Nereye gitmişti? Jussi Havlıyor kulübesinde bir oraya bir buraya sıçrıyordu. Wallander köpeğe uzun uzun baktı ve hatırlamaya çalışarak kendini zorladı. Kendisine bir ipucu vermesini umarak elindeki anahtarlara baktı. Sonra da arabaya. Zihnini bloke eden durumun kalkması ve yapmakta olduğu şeyi hatırlaması tam 10 dakikasını almıştı. Ter içindeydi. Bu iş gittikçe kötüleşiyor diye düşündü. Bana neler olduğunu öğrenmek zorundayım. Gidip postasını alıp bahçedeki masaya oturdu. Geçirdiği kısa unutkanlık kriziyle hala sarsılmış vaziyetteydi. Ancak bundan sonra Jussi'nin yemeğini hazırlama işi de bitince posta kutusundan aldığı gazetelerin arasında duran mektubu fark etti. Gönderici adresi yoktu ve üstündeki el yazısını da tanımıyordu. Mektubu açtığında el yazısıyla yazılmış olduğunu ve Håkan von Enke'den geldiğini gördü. 35. Kısım. Mektup Norrköping'den gönderilmişti. Berlin'de George Talbot adında bir adam var. Bir Amerikalı, Stockholm'deki elçilikte çalışırdı. Su gibi İsveççe konuşur ve İskandinavya ile eski Sovyetler Birliği, bugünkü Rusya arasındaki ilişkilerde uzman kabul edilir. Onu Stockholm'e ilk geldiği 1960'ların sonlarından beri tanırım. Birkaç kez askeri ataşeye çeşitli resepsiyonlarda ve kimi seyahatlerinde eşlik etmişti. Bunlara Berga'ya yapılan yolculuk da dahil. George ile iyi geçinirdi. Hem kendisi hem eşi bridge oynarlardı ve birbirimize gidip gelmeye de başladık. Sonlarına doğru onun CIA ile bağlantısı olduğunu öğrendim. Ama benden hiçbir zaman paylaşma yetkimin olmadığı gizli bilgi almaya çalışmadı. Bir veya iki yıl sonra 1974'teydi. Sanırım karısı Marlene kanser teşhisi kondu ve kısa bir süre sonra da öldü. Bu George için bir felaket oldu. Karısıyla birbirlerine, Louis ile benim birbirimizle olduğundan da yakın bir ilişki içindeydiler. Artık bu da ne kadar mümkünse. George bizi daha sık ziyaret etmeye başlamıştı. Neredeyse her pazar günü, hafta içi de sık sık gelirdi. 1979'da Bonn'daki elçiliğe tayin oldu ve emekli olduktan sonra da Almanya'da kalmaya devam etti. Ama Berlin'e taşındı. Boş zamanlarında hala ülkesine hizmet ediyor olmasının mümkün olduğunu söyleyebilirsiniz tabii. Ama bunu ben bilemem. Onunla telefonda en son Aralık ayında konuşmuştum. Şimdi 72 yaşında olmasına karşın entelektüel açıdan pırıl pırıl. Soğuk Savaş'ın hala devam ettiğini düşündüğüne adım gibi eminim. Rus İmparatorluğu çöktüğünde gerçekleşen devrim en az 1917 olayları kadar yıkıcı ve sarsıcıydı. George'a ise bu sadece geçici bir gerileme dönemidir. O hali hazırdaki durumun şöyle olduğunu düşünüyor. Rusya giderek güçlenmekte ve dünya üstünde giderek daha zorlayıcı taleplerde bulunmakta. George'a bir mektup yazdım ve ondan sizinle bağlantı kurmasını rica ettim. Louis'e ne olduğunu bulmak için sarf ettiğiniz çabada size yardım edebilecek biri varsa eğer o da bu kişidir. Umarım sizin bu bilmeceyi çözmek için gösterdiğiniz dürüst çabalarınıza benim de iyi niyetle katkıda bulunmak için yaptığım girişimden dolayı bana kızmazsınız. Saygı ve sevgilerimle Håkan von Encke. Wallander mektubu mutfak masasına bıraktı. Von Encke'nin yardımı dokunabilecek bir kaynakla kendisini buluşturmak istemesi iyiydi elbette. Ama yine de mektubu sevmemişti. Bir kez daha sanki konuda parmak basamadığı bir durum varmış gibi geliyordu kendisine. Mektubu tekrar okudu. Ağır ağır, sanki bir mayın tarlasında ilerliyormuş gibi dikkatle. Mektuplar deşifre edilmeli derdi Rüdberg. Ne yaptığını biliyor olmalısın. Özellikle mektup bir cinayet soruşturmasında önemli olabilecek bir mektupsa. İyi ama burada deşifre edilecek ne vardı ki? İçeriği zaten yeterince açıktı. Kan şekerini yeniden ölçtü ve bu kez sonuçtan çok memnun kalmadı. 184'tü ve çok yüksekti. Metformin haplarını almayı ve ensülin iğnesini yapmayı unutmuştu. Buzdolabını kontrol etti ve birkaç gün sonra ensülini yenilemesi gerektiğini fark etti. Her gün en az 7 farklı ilaç alıyordu. Diyabeti için, tansiyonu ve kolesterolü için bunu yapmayı sevmiyordu. Bir tür yenilgi gibi geliyordu ona. İş arkadaşlarının çoğu tek bir hap bile almazdı ya da almadıklarını söylüyorlardı. Rüdberg kimyasal yollarla hazırlanmış her türlü ilaca karşı tepkiliydi. Hatta kendisine işkence gibi gelen baş ağrıları için bile ilaç kullanmazdı. Her gün bedenime ne olduğunu bilmediğim kim bilir kaç türlü kimyasal giriyor diye düşündü Wallander. Bense doktorlara ve ilaç firmalarına güveniyor, yazdıkları reçeteyi hiç sorgulamadan alıyorum. Haplardan Linda'ya bile bahsetmemişti. Ensülin iğnesi yaptığından da haberi yoktu. İşi sağlama almak için onu kızının dokunmayacağını bildiği tatlı mango turşu kavanozlarının arkasına gizlemişti. Mektubu birkaç kez daha okudu ama satır aralarında yeni bir şey görememişti. Håkan von Encke kendisine gizli bir mesaj falan göndermiyordu. Olmayan bir şeyi boşu boşuna arıyordu Wallander. O gece rüyasında babasını gördü. Saat 7'yi biraz geçe telefon çaldığında o da henüz uyanmıştı. Bu saatte arayanın tatilde olduğunu bildiğinden dolayı ancak Linda olabileceğini düşündü. Ahizeyi kaldırdı. ''Knut Wallander mi?'' Bir erkek sesiydi. Wallander çok hafif yabancı aksan duyuyordu ama İsveççesi mükemmeldi. Bay Talbot ile görüşüyorum sanırım dedi. Sizden telefon bekliyordum. Bana George deyin, ben de size Knut diyeyim. Knut değil, Kurt. Kurt, Kurt Wallander. İsimleri hep yanlış hatırlarım. Ziyaretime ne zaman geliyorsunuz? Wallander bu soru karşısında şaşırmıştı. Håkan von Encke Talbot'a acaba ne yazmıştı? Berlin'e gitmeyi düşünmüyordum. Aslında bu mektubu dün alana kadar vardığınızdan haberim bile yoktu. Håkan bana bir mektup yazıp kesinlikle buraya gelmek ve benimle görüşmek isteyeceğinizi bildirdi. Siz neden Skåne'ye gelmiyorsunuz? Ehliyetim yok. Ayrıca tren veya uçakla seyahatten nefret ederim. Şoför ehliyetsiz bir Amerikalı diye düşündü Wallander. Gerçekten çok sıra dışı bir tip olmalıydı. Belki size yardımcı olabilirim dedi Talbot. Louis'i tanırdım, tıpkı Håkan'ı tanıdığım gibi. Louis eşi Marlin ile yakın arkadaştı. Sık sık çay içmek için buluşurlardı. Daha sonra Marlin ne konuştuklarını bana anlatırdı. Neymiş bunlar? Louis hemen her zaman siyasetten konuşurdu. Marlin fazla ilgilenmezdi ama nezaketen dinlerdi. Wallander kaşlarını çattı. Bu Hans'ın söylediklerinin tersi değil miydi? Kocasıyla aralarında konuşurken ara sıra yaptığı yorumlar dışında annesinin asla politikadan konuşmadığını söylemişti. Birdenbire Berlin'e gidip George Talbot'u görme isteği doğdu içinde. Doğu Almanya'nın çöküşünden beri oraya gitmemişti. Sadece Linda'nın tiyatro tutkusunun ay yuka çıktığı Berlin Sanat Topluluğunca gösterime sunulan çalışmaları izlemek için 1980'lerin ortalarında ikisi beraber iki kez Doğu Berlin'e gitmişlerdi. Doğu Alman sınır polisi gecenin bir yarısı yataklı vagonlarına uğrayıp pasaportlarını görmek istediğinde nasıl kızdığını hala hatırlıyordu. Her ikisinde de Alexander Caddesi'nde bir otelde kalmışlardı. Wallander kendisini sürekli huzursuz hissetmişti. ''Sizi görmeye gelebilirim.'' dedi. ''Arabamla gelirim.'' ''Bende kalırsınız.'' dedi Talbot. ''Şu Öneberg'de bir apartman dairem var. Ne zaman gelirsiniz?'' ''Size ne zaman uyar?'' ''Dulum ben. Ne zaman gelmek isterseniz uygunum.'' ''Yarından sonraki gün.'' ''Size ev telefon numaramı vereyim. Berlin'e yaklaşırken bana bir alo derseniz şehir içinde yolu bulmanıza yardımcı olurum. Et mi seversiniz, balık mı?'' ''İkisini de severim.'' ''Şarap?'' ''Kırmızı.'' ''Bütün bilmek istediğim bu kadar. Yanınızda kalem var mı?'' Wallander von Encke'nin gönderdiği mektup sayfasının boş kenarına numarayı not etti. ''Sizinle tanışmayı dört gözle bekliyorum.'' dedi Talbot. ''Anladığım kadarıyla kızınız bizim delikanlı Hans von Encke ile evlenmiş.'' ''Tam olarak değil, bir kızları var, Clara, ama henüz evlenmediler.'' ''Lütfen torununuzun bir resmini de getirin.'' Wallander görüşmeyi bitirdi. Clara'nın resimleri evin her tarafında asılıydı. Mutfak duvarından iki tanesini indirdi. Getirip masanın üstünde pasaportunun yanına bıraktı. Sassnitz'de feribot iskelesinden Berlin'e ne kadar uzaklık olduğunu anlamak için kahvaltısını ederken yol haritasını inceledi. Trelleborg'daki feribot işletmesine bir telefon ederek bilmek istediği feribot saatlerini de öğrenip not etti. Ve yaklaşan yolculuğu heyecanla beklediğini fark etti. ''Bu yazı yaptığım bunca araba yolculukları yüzünden hiç unutmayacağım.'' diye düşündü. ''Bana Linda küçük bir kızken Danimarka'ya tatile gidişlerimizi hatırlatıyor. Bazen Gotland'a ve hatta bir seferinde Norveç'in kuzeyinde Hammerfest'e kadar uzanmıştık.'' 23 Temmuz'da anakaraya kalkacak olan feribotu yakalamak üzere Trelleborg sahil şeridi boyunca araba kullandı. Linda'ya Berlin'de birkaç gün geçirmek istediğini söylemişti. Kızı şüphelendiğini belirten bir soru sormamış, sadece onu kıskandığını söylemişti. Televizyonda Berlin ve Avrupa'da hava sıcaklığının rekor derecelere ulaştığı söyleniyordu. Mola vererek gitmeye karar verdi. Otobanı bir yerinde terk edip küçük bir motelde geceleyecekti. Varmak için acelesi yoktu. Feribotta yemek yedi. Masasını birkaç tonluk köpek maması yüküyle Dresden'e giden bir tır şoförüyle paylaşmıştı. ''Alman köpekler neden İsveç mamaları yiyor olsunlar ki?'' diye merak etti Wallander. ''İyi bir soru ama serbest piyasa dedikleri şey de bu değil mi zaten?'' Wallander dışarı güverteye çıktı. İnsanların neden gemilerde çalışmak istediğini anlayabiliyordu. Håkan Foenke gibi. Hatta hayatının uzun dönemlerini suyun altında geçiriyor olsalar bile. Neden bir insan denizaltı kaptanı olmak ister ki diye sordu kendi kendine. Ama hemen ardından birçok insanın da neden biri polis dedektifi olmak ister diye aynı şekilde merak ettiğine emindi. Benim babam ederdi diye düşündü. Arabayla Sassnitz'den çıktıktan sonra bir mola yerine çekip park etti. Üstünü değişip altına da şort ve ayaklarına sandallarını geçirdi. Bir anlığına da canı nereye isterse oraya gitmenin, istediği yerde geceleyip istediği yerde yeme fikrinin tadını çıkardı. İşte özgürlük denen şey bu olsa gerek diye düşündü ve düşüncenin getirdiği hınzırlıkla gülümsemekten kendini alamadı. Yaşlı polis dedektifi yollarda, kendinden kaçışlarda. Geceyi geçirmek için mola vermeden önce Berlin'in dışındaki Oranienburg'a kadar sürdü. Merkeze gelince bir süre kendine kalacak yer aradı. Sonunda Kronhof'ta karar kıldı. Kendisine üçüncü katta köşe odayı vermişlerdi. Kocaman bir odaydı ve içerisi eski ve kasvetli denecek kadar ağır mobilyalarla döşenmişti. Ama Wallander halinden memnundu. En üst kattaydı. Dolayısıyla gece tepesinde gezinen birileri olmayacaktı. Üstüne pantolonunu geçirip şehirde iki saat gezindi, bir kahve içti, bir antikacıda biraz zaman geçirdi ve ardından Kronhof'a geri döndü. Saat 5 olmuştu. Karnı acıkmıştı ama daha sonra yemeye karar verdi. Eline bir kare bulmaca alıp yatağa uzandı. Birkaç satırını çözdükten sonra uyuyakaldı. Uyandığında saat 7:30'tu. Aşağı restorana inip köşe masaya oturdu. Hala erkendi, içeride fazla müşteri yoktu. Fanny Klarström'ü hatırlatan bir garson kadın menüyü getirdi. Viyana usulü şinitzel seçip yanına da bir bardak şarap ısmarladı. Restoran dolmaya başlamıştı. Müşterilerin çoğu birbirini tanıyor gibiydi. Çok fazla tatlı yememesi gerektiğini bilmesine rağmen çikolatalı puding söyledi. Bir kadeh daha şarap içti ve başının dönmeye başladığını hissetti. Fakat buraya gelip kendisini paylayacak bir Martinson yoktu ortalıkta. Saat 9'da hesabı istedi, odasına çıktı, soyundu ve yatağa girdi ama uyuyamadı. Birden rahatsız edici bir huzursuzluk kapladı içini. Yemeğini yerkenki mutlu hali uçup gitmişti. Sonunda pes etti. Yeniden giyinip aşağı restorana geri döndü. Restoranın içinde bir de bar vardı. Oraya geçip bir kadeh şarap söyledi. İleri yaşlarda bir grup adam bir araya gelmiş, ayakta sohbet edip bira içiyorlardı. Kendisine yakın olan bir tanesi hariç bütün masalar boştu. 40 yaşlarında bir kadın vardı masada. Beyaz şarap içiyor, cep telefonuna mesaj yazıyordu. Kadın Wallander'e gülümsedi. Kendisi de gülümseyerek karşılık verdi. Birbirlerine kadeh kaldırdılar. Kadın mesaj yazmaya devam etti. Wallander bir kadeh daha şarap ısmarlayıp kadına ikram ettirdi. Kadın tebessümle teşekkür etti. Cep telefonunu kaldırdı ve kendi masasına geldi. Wallander kötü bir İngilizce ile İsveçli olduğunu ve Berlin'e gittiğini söyledi. Kurt ismini İngilizce nasıl telaffuz edeceğini kestiremeyip kadına adının James olduğunu söyledi. ''Bu İsveççe bir isim mi?'' diye sordu kadın. ''Annem İrlandalıydı'' dedi kadına. Kendi yalanına gülüp kadına adını sordu. Isabel dedi kadın ve ardından birkaç yıl içinde Berlin'in Oranienburg'u da yutacağını söyledi. Wallander onun yüzünü inceliyordu. Çok fazla makyajlıydı. Harabeye dönmüş, kullanılmış bir izlenim bırakıyordu. Wallander onun çalışıp çalışmadığını ve bu barı av yakalama sahası olarak mı kullandığını merak etti. Ama giyimi provokatif değildi. Hem ayrıca ben de kendime bir fahişe arıyor değilim diye düşündü. Şu anda birlikte oturmakta olduğu bu Isabel kimdi? Kadın çiçekçilik yaptığını söylüyordu. Çocukları büyümüş ve artık yuvadan uçmuşlardı. Parka bakan bir apartmanda yaşadığını söyleyerek "Sehr schön" diyordu ısrarla. Yolu tarif etmeye başlamıştı. Fakat Wallander parkla veya oraya nasıl gidildiğiyle ilgilenmiyordu. Kendini kadının büyüsüne kaptırmış, onu çoktan otel odasında çıplak halde hayal etmeye başlamıştı ve kadını oraya çekmeye niyetliydi. Isabel'in çoktan sarhoş olduğunu anladı. Kendisi de artık içmemeliydi. Neredeyse gece yarısı olmuştu ve barmen birazdan kapatacağını bildirdi. Wallander hesabı isteyip kadına odasında bir kadeh daha içmek isteyip istemeyeceğini sordu. O otelde kaldığını ilk kez belirtiyordu. Kadın şaşırmış gibi görünmüyordu. Belki de çoktan biliyordu. Resepsiyon ile bar arasında bir tür iletişim mi vardı? Ama çok da aldırmadı. Hesabı ödedi, gereğinden fazla bahşiş bırakıp yanında kadınla kimseciklerin olmadığı resepsiyonun önünden geçerek odasına çıktı. Ancak kapıyı kapadıktan sonra kadına üzücü gerçeği açıkladı. Ona ikram edecek bir içkisi yoktu. Odada mini bar veya oda servisi bulunmuyordu. Otelin bu tür lüks hizmetleri yoktu. Ama kadın kendisinden bekleneni biliyordu ve Wallander'e sarıldı. Wallander kontrol edemediği bir arzuya kapıldı ve olay yatakta bitti. En son ne zaman bir kadınla yattığını hatırlamıyordu. Isabel'in vücudu Bayi Baya veya Mona veya uzun zaman önce artık adını hatırlamadığı o kadına aitmiş gibi düşünmeye çalıştı. Hepsi çok çabuk olup bitmişti. Wallander içinde şehvetin yeniden kabardığını hissederken kadının çoktan uyuduğunu fark etti. Onu uyandırabilmek mümkün değildi. Uyuyan bir kadınla aşk yapmak kabul edemeyeceği bir şeydi. Onun da uyumaktan başka çaresi kalmıyordu. Bir eli kadının ıslak bacaklarının arasında o da uykuya daldı.
41. Ayının sonu. Sayfa 460.